İçsel yolculuğun peşinde. Hazırlayıp sunan Gülnur Öztürk ve Berna Tuncer. Merhaba sevgili dinleyiciler. İçsel yolculuğun peşinde programının bu haftaki konusu bilinç ve bilinçaltı. Evet, oldukça ilginç ve derin bir konuyu ele alıyoruz. Zihnimiz, bilincimiz ve bilinçaltımız arasındaki farklar nelerdir? Bilinçaltımız hayatımızı ne kadar etkiliyor? Bugün bu soruların yanıtlarını sevgili Berna Tuncer'den arayacağız. Ve hoş geldin Berna.
Herkese merhaba, hoş bulduk hocam. Bugün bilinç ve bilinçaltı üzerine konuşacağız ve ben aslında bu konuyla ilgili konuşacak olmaktan mutluluk duyuyorum. Çünkü nörobilim hem benim hem de herkesin her zaman çok ilgisini çeken bir alan ve hakikaten de aydınlatılmaya ihtiyaç duyan pek çok kısmı da beraberinde mevcut bir alan. Dilerseniz hep birlikte bilinç ve bilinçaltının hayatımız üzerindeki etkilerini birlikte irdeleyelim.
Tamam. O halde başlayalım. İlk olarak bilinç ve bilinçaltı tam olarak ne anlama geliyor? Aralarında bir fark var mı ve bu nedir?
Evet, bilinç olarak adlandırdığımız kavram farkında olduğumuz, düşündüğümüz ve beraberinde kontrol edebildiğimiz zihinsel süreçleri bize ifade ediyor. Günlük kararlarımız, herhangi bir konu hakkındaki mantıklı düşüncelerimiz veya bilinçli hareketlerimiz olarak adlandırdığımız iradi hareketlerimizin hepsi bilincimiz sayesinde gerçekleşiyor. Bilinçaltı ise farkında olmadığımız ama hayatımızı gerçekten büyük ölçüde etkileyen düşünce, duygu ve alışkanlıklarımızı barındıran bir yapı. Örneğin geçmişte yaşadığımız deneyimler, çocukluk anılarımız, alışkanlıklarımız ve beraberinde otomatikleşmiş davranış kalıplarımız da yine bilinçaltımızda depolanan davranış kalıpları olarak adlandırılabilir. Burada bir örnek vermek istiyorum. Mesela bilinçli halimiz, bilinç dediğimiz kavram geçmiş ve gelecek arasındaki anı belirleyen kavramdır. Bilinçaltı ise geçmişle ilgili bir kavramdır. Yani geçmiş başarısızlıklarımız, geçmişe ait yaşadığımız üzüntülerimiz, kalp kırıklıklarımız bunların hepsi birer engel. Ve aslında bunları bir şekilde bu duygunun içerisinden geçmeden, bunların üstesinden gelmeden hayatta ileri gidebilmemiz de mümkün olmuyor. 0-6 yaş arasında ne yapıyoruz? Bilincimiz, bilinçaltımız, anne ve babanın veya başkalarının çevremizde bulunan insanların olaylarını kaydetmeye başlıyor. Sonra bizler ileriki yaşamımızda, ilişkilerimizde yaşadıklarımız bu kayıtları referans alarak oluşturuyoruz. Örneğin 0-6 yaş arasındaki bir çocuğa "Sen küçüksün, yapamazsın." deniyorsa, bunu "Eğer ki o çocuk ben yapmasam da olur, benim adıma başkası yapar" şeklinde bir komutla kendince kaydediyorsa bilinçaltına veya kendi yemek yiyen bir çocuğa "Dur, dökeceksin, beceremezsin" veya tam tersi "Dokunma, kırarsın" gibi cümleler, o çocuğun gençlik ve yetişkinlik dönemlerinde herhangi bir konuda o konuyu başaramama, cesaret edememe, özgüvenini kaybetme gibi belli başlı bazı ilerleyen yaşantıda bizi zora sokan davranışların temelini oluşturabiliyor. Veya yine bir örnek, çocukluktan itibaren zengin olmanın ya da herhangi bir şekilde çok fazla para kazanmanın kötü bir şey olduğu, işte zenginlerin sadece haksız para kazanarak zengin oldukları gibi yanlış bir inanç bilinçaltımıza kodlandıysa, kişi zengin olmak istese bile hedeflerine ulaşamayabiliyor ilerleyen dönemde. Çünkü bilinçaltı programa yerleşmiş bu tarz inançları tıpkı bir yanlış inanç virüsü gibi bilinçaltımızın bilgisayarı tarafından kabul edilmiş belli başlı bazı kalıplar olarak değerlendiriyor. Aslında buradan da şuna yola çıkabiliyoruz. Bilinçaltımızı oluşturan her türlü düşünce, duygu ya da çocuklukta yaşamış olduğumuz bilinçaltına kaydedilen olumsuz paternler her zaman için ilerleyen dönemde gençlik ve ergenlik dönemi için hayatımızın ilerleyen aşamasında bize bir engel oluşturarak bir sorun teşkil edebilecek durum haline gelebiliyorlar.
Yani bilinçaltı hayatımızı şekillendiriyor diyebiliriz.
Kesinlikle, çünkü bilinçaltımız hayatımızdaki seçimlerimizi, tepkilerimizi, hatta fiziksel sağlığımızı bile etkileyebiliyor. Çünkü bilinçaltımız geçmiş deneyimlerimizin, öğrendiğimiz inanç sistemlerinin ve beraberinde duygusal durumlarımızın bir toplamı. Eğer ki bilinçaltımızda olumlu bir dünya algısı ve beraberinde kendimize yönelik pozitif inançlar barındırıyorsak, hayata dair kararlarımızı daha sağlıklı ve özgüvenli bir şekilde verebiliyoruz. Ama öbür taraftan olumsuz kalıplarla dolu bir bilinçaltı, kişinin kendine olan güvenini tamamen sarsabilir, korkulara ve kaygılara yol açabilir. Ve yine biliyoruz ki bilinçaltı otomatik tepkiler üretir. Örneğin bir kişiye karşı bilinçsizce olumlu veya olumsuz bir his geliştirmemiz yine geçmişte buna dair benzer deneyimlere dayalı bilinçaltı kayıtlarımızdan kaynaklandığını söyleyebiliriz.
Ben bilinçaltını hep bir hard diske benzetmişimdir. Her evet. Şeyi oraya depoluyoruz. Sonra bir şey oluyor ve oradan bilgi geliyor ve biz hiç farkında olmadan farklı şekillerde davranabiliyoruz.
Evet, o ortaya çıkan bilgi aslında bizim bütün duygularımızın üzerinde inanılmaz bir tesire sahip olabiliyor.
Bu tesirleri biraz daha açarsak, bilinçaltımızın günlük hayatımız üzerindeki etkilerini nasıl görüyoruz ya da ne şekilde karşılaşıyoruz?
Yine bilinçaltımızın özellikle gündelik hayatımız üzerinde karar alma süreçlerimizi ciddi etkilediğini, beraberinde korkularımızı, alışkanlıklarımızı ve hatta ilişkilerimizi çok ciddi düzeyde etkilediğini söyleyebiliriz. Örneğin bir kişi çocuklukta yaşadığı travmatik bir deneyimi eğer ki bilinçaltında canlı bir şekilde tutarsa veya buna şöyle diyebiliriz, o travmatik deneyimi bilinçaltına iterse bu deneyim ilerleyen yıllarda bazı tetikleyici olaylarla birlikte bilinçli olarak ama farkında olmadan gün yüzüne çıkabilir. Buna yine en güzel örnek bu bazen fobi olabilir, kaygı bozukluğu veya dönem içerisinde kendi kendini tekrar eden olumsuz düşünce kalıpları olarak ortaya çıkabiliyor. Biraz önce 0-6 yaş arası öneminden bahsetmiştik. Mesela diyebiliriz ki 6-12 yaş arasındaki bir çocukta her yaşadığı duygu ve deneyimi 0-6 yaş arasında oluşan çekirdek inançları ile karşılaştırıp birleştiriyor. Yani aynı şekilde bir deneyim yaşarsa eğer bilinçaltı düzeyinde artık kesin kararını veriyor. Yani kendisinin hayatta kalması için o çekirdek inancının doğruluğu doğrultusunda bütün her şeyi organize etmeye hatta hayatta vermiş olduğu kararları yapacaklarını bu çekirdek inançlar doğrultusunda yapıyor. Tabii 12 yaş sonrası da süreç benzer bir şekilde duygu ve deneyimle karşılaştığı zaman hiç düşünmeden bilinçaltımız bize genelleme yapmamıza vesile oluyor. Doğruluğunu tartışmadan işte 12 yaş öncesi bilinçaltının aldığı kararlara göre davranmaya başlıyor ve kendisinin sorumluluk alması gereken durumlarda o 0-6 yaş arasındaki komut hala bilinçaltımızda yürürlükte olduğu için örneğin ne olacak herhangi bir şeyi başarmak istediğinde hemen o bilinçaltının etkisiyle birlikte hastalanacak önemli bir günde. Diyelim ki hasta olduğum için yapamıyorum, şu sebepten dolayı yapamıyorum ama sürekli olarak o kendine yitirmiş olduğu özgüveni hep bir sebebe bağlanacak. İşte nasılsa başkası benim adıma yapar diyecek gibi. Bunların hepsi o döneme ait kalıpların etrafında şekillenecek. Ve yine bu konuda yapılan çalışmalarda özellikle bilinçaltımızın bizlerle rüyalarla birlikte gördüğümüz rüyalarla bazen işte gözümüzün dalması, bazen hissettiğimiz bir his vasıtasıyla uyarı yaptığını söyleyebiliyoruz. Çünkü bu ipuçları daha önce bastırıp bizlerin bilinçaltına göndermiş olduğu duygularını yaşayıp o an için çözmek adına ve göndermiş olduğu bir uyarı. Bunu özellikle tabii bu çok derin bir konu ama belki ilerleyen haftalarda bunu da ele alabiliriz. Rüyalar, uyku kavramı olarak. Bu yolla bilinçaltı kısa kısa sürekli bizi uyarıyor ve ısrar etmeden bu uyarılar belli dönemler halinde tekrar tekrar gidip geliyor. Ha tabii ki bu uyarılara dikkate alıp biz o oluşan bilinçaltındaki yanlış davranış paternini kırdığımızda o zaman olayı çözümlemiş oluyoruz. Ama tekrar tekrar aynı döngü etrafında durduğumuzda o zaman o çekirdek inanç doğrultusunda hiçbir şekilde sorgulamadan kabul ettiğimiz bir inancı ömür boyu hayatımız üzerindeki etkisini de devam ettirmiş oluyoruz.
Yani aslında otomatik pilotta yaşamaya devam ediyoruz.
Aynen öyle, tam da bu mindfulness'ta belirtildiği gibi yani otopilotta yaşamak, hayatı çok fazla sorgulamadan ama sadece o çekirdek inançlar doğrultusunda bütün her şeyi o sistem üzerinden ilerletmek.
Hep şeyi söylemişimdir, çocuk yetiştirmek belki de dünyanın en zor işi.
Muazzam.
O çocukluk dönemini travmaya uğratmadan ya da illa travma olması da gerekmiyor. Herhangi bir normal davranış onda çok farklı bir şekilde kalıp halinde işlenebilir. ve hiç ummadığınız bir şey de onun için bir travma olabilir aslında.
O süreç sağlıklı yönetebilmek çok zor. Bir kere en temelinde şunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Hayata getirdiğimiz çocuklarımız, kendimiz çocuk yetiştirirken en çok şunu fark ediyoruz. Aslında geçmişe dair kendi bilinçaltı kalıplarımızla kendi çocuğumuzu yetiştirirken önce kendimizin yüzleşmesi gerekiyor. Sonrasında kendi süzgecimizden geçirdiğimiz o yeni davranış kalıbını daha sağlıklı bir şekilde yeni nesile aktarmak istiyoruz. Bu da hakikaten çok zor çünkü pek çok yüzleşmeyi çocuğu büyütürken ilk etapta kendi içimizde yapmamız gerekiyor. Sonra o farkındalıkla bunu daha sağlıklı halini çocuğa yansıtmak gerekiyor ki bu da tabii kendi kişisel gelişimimiz için de bence ebeveynlik hakikaten çok muazzam öğretici bir süreç.
Evet. Burada aklıma şöyle bir soru da geliyor. Tamam, bilinçaltımız bu şekilde bizim farkında olmadığımız bir sürü kalıplarla dolduruluyor ve hayatımızı buna göre yaşamaya başlıyoruz. Çocukluk travmalarımız işte bizim hayatımızdaki davranışlarımızı etkiliyor. Peki bilinçaltımızı bilinçli olarak değiştirmemiz mümkün mü?
Aslında bu konuda mindfulness'la yapılmış olan çalışmalar hakikaten bilinçaltımızı yeniden programlamanın mümkün olduğunu bize gösteriyor. Bunun için de kullanılan en yaygın yöntemlerden bir tanesi bilinçli farkındalık geliştirmek. Beraberinde bu oluşmuş yanlış çekirdek inançlara ya da davranış kalıplarına karşı olumlu telkinler kullanmak ve yine beraberinde meditasyon gibi tekniklerden yararlanmak bilinçaltımızı bilinçli olarak yeniden programlamanın mümkün olduğunu bize gösteriyor. Özellikle psikoterapi, hipnoz tedavisi yani hipnoterapi gibi bilimsel yöntemler de yine bilinçaltımızdaki o olumsuz kalıpları fark edip sağlıklı bir şekilde dönüştürebilmemiz için oldukça etkili ve bilimsel yöntemler.
Peki bu bilinçaltını yeniden programlamaya çalışırken az önce söylediğiniz o psikoterapi, hipnoterapi yöntemlerin dışında başka yöntemler de var mı?
Aslında burada özellikle bu teknikler biraz daha tabii ki psikoloji, psikoterapi gibi konuların içerisine girmekle birlikte nörolingüistik programlama denen NLP gibi teknikler var. Bunlar bilinçaltını yeniden programlamada gerçekten çok etkili ve bunlarla ilgili çok fazla çalışmanın yapıldığı ve etkisinin kanıtlandığı bir tedavi yöntemi. Ama bunun için öncelikle bilinçaltının dilini anlamak gerekiyor. Çünkü bilinçaltı bizimle özellikle semboller aracılığıyla ve tekrar eden düşünceler, duygular yoluyla kendini ifade ederek bizimle iletişim kurmaya çalışıyor. Bu konuda kendi adımıza uygulayabileceğimiz pozitif telkinler, bazı görselleştirme teknikleri, bilinçaltı yazıları, meditasyon bunların hepsi bilinçaltındaki olumsuz kalıpları dönüştürmeye yardımcı. Ayrıca davranışlarımızın farkında olmak ve bilinçaltımıza yeni olumlu alışkanlıklar kazandırmak da çok etkili yöntemler. Ama dediğim gibi burada özellikle göz hareketleriyle duyarsızlaştırma olarak adlandırılan bazı teknikler ve yine NLP olarak biraz önce söylediğimiz gibi o nörolingüistik programlama bunların hepsi psikoterapide çok geniş kullanım alanına ve kanıta dayalı bir kullanım alanına sahip bilinçaltını yeniden programlama yöntemleri.
Bu farkındalık çalışmaları bilinç ve bilinçaltı kavramlarında kullanılıyor. Burada biraz daha açabilir miyiz bunu? Yani şimdi farkında olmak evet çok önemli ama bu farkındalık içerisinde tam olarak tepkilerimizi anlamak için nasıl daha farklı şekillendirebiliriz? Şimdi evet profesyonel yardım alabiliyoruz bazen baş edemediğimiz konularda ya da farkındayız bir şey var onu değiştirmek istiyoruz. Sonuçta bazen yardım almak gerekiyor. Ama bunun dışında kendi kendimize daha self şeyler yapabileceğimiz şeyler var mı?
Elbette var çünkü bilinç ve bilinçaltı kavramlarında farkındalık çalışmaları oldukça büyük bir öneme sahip. Yani diyelim ki biz şunu biliyoruz, bilinçaltına yerleşen bilgiler tüm yaşamı etkileyen davranışlarımıza yön veren temel esaslar. Ve bilinç ve bilinçaltımızda oluşan bu yanlış inançlar demeyeceğim ama hani virüse benzetebiliriz aslında bunu, farklı çekirdek inançlar. Ne oluyor? Doğduğumuz andan itibaren bilincimizden bilinçaltına itilen, yerleşen belli başlı bazı önyargılarımız oluyor. Bazı olumsuz düşüncelerimiz oluyor. Bazı yanlış inançlarımız ve hatta fobilerimiz oluyor. Buna benzetebiliriz o virüste olarak adlandıracağımız kavramı. Bu sebeple zaten işte çocuğun yaşamının ilk yıllarının neden çok çok önemli olduğu üzerinde bu kadar fazla duruluyor. Çünkü çocuk bir sünger gibi o döneme dair ebeveynlerine ait, yaşamış olduğu çevreye ait bütün her şeyi sünger gibi kaydediyor. Ve tüm bilinçaltı bilincin her dediğini kaydettiği için yani bir çocuk gibi düşünebiliriz. Bilincin iyi kötü her söylediğine inanıyor ve telkin yoluyla da ikna olmaya uygun bir yapı. Dolayısıyla burada bir şeyi değiştirmek istediğimiz zaman tekrar tekrar yapmak, yani aslında bu yine kendimizle çalışmaktan vazgeçmemek ve üşenmemek olarak adlandıracağım. Çünkü genelde bizler insan olarak en önemli özelliklerimizden bir tanesi çok daha sonuç odaklı ve hızlı yanıt veren uygulamalara daha fazla çekiliyoruz. Ama farkındalık çalışmaları bu bilinçaltındaki otomatik düşünce davranış kalıplarını fark etmemizi sağlıyor, ama bir yandan da şunu göz önünde bulundurmamız lazım. Örneğin 40 yaşında bir birey bu konuda kendiyle ilgili bir adım atmaya karar verdiyse, sonuç olarak o bilinçaltında görünen kısımda 40 yıllık kaydedilmiş bir inanç havuzu var. Bunu bir günde, bir saatte, tek bir terapi seansıyla ya da bir ayda değiştirmenin gerçekten çok akılcı ve gerçeğe dayalı bir yöntem olmayacağını az çok hepimiz anlayabiliriz. Çünkü uzun zaman içerisinde oluşan kalıplaşmış davranışların hakikaten belli bir düzende yıkılması ve yerine tekrardan yeni sağlıklı davranışın oluşması için kendimizle çalışmaktan vazgeçmemeliyiz. Ve bunu tekrar tekrar bıkmadan, usanmadan bu kalıpları yerleştirene kadar da o otomatik düşünce ve davranış kalıplarını fark edene kadar çalışmak durumundayız. Bu konuda meditasyon, mindfulness teknikleri, bilinçli nefes alma egzersizleri, bilinçaltımızın biz fark etmeden şekillendirdiği tepkileri anlamamıza yardımcı olabilir. Ve yine bunu hep çok fazla vurguluyorum ama farkındalık, bilinçli bir yaşam sürmek ve kendimizi daha iyi tanımak için çok önemli bir yöntem. Yani kendimizin farkında olduğumuz zaman hakikaten hayatın farkında oluyoruz ve pek çok şeyi, yani hayatımızda biz bilinçaltına itip bizi yönlendiren pek çok şeyi fark edip bunları değiştirme imkanına, değiştirme fırsatına sahip olabiliyoruz bu vesileyle birlikte. Ama dediğim gibi burada da gerçekten sinir sistemine yerleşmiş bir paterni tekrardan yıkıp yerine sağlıklı olanı kurmak demek, bu konuda ciddi emek vermek demek.
Bir doktor arkadaşım, hipnozla ilgilenen bir doktor arkadaşım şey demişti. Bilinçaltı her zaman kişiyi korumaya yönelik davranır. Bir güven sağlayıcı, bir kontrol mekanizması gibidir. Siz farkında olmazsınız ama aslında oradaki o bilinçaltı bir davranış sonrası gösterdiği o kalıp aslında doğru ya da yanlış, onu tartışmıyoruz ama o kişinin kendini korumasına yönelik olarak bir güvenlik şalteri gibi görev aldığını söylemişti. O yüzden onu değiştirmek çok da kolay olmuyor.
Çok, yani kesinlikle çok zor hocam. Bu konuda mesela çok bilinçaltı hakikaten ilgi çeken bir konu. Yani geleceğin teknolojisinin mesela bilinçaltının ses, resim ve ışıkla yönlendirilmesi olduğu söyleniyor. Yani buradaki yöntem de işte o bilinçaltımızdaki bazı şeylerin görünmesi için saklamak prensibiyle. Bu bilinçaltı telkinlerinde bilinci aşmak üzere kullanılan bazı teknikler var mesela. Bunlardan bir tanesi bilinçaltına yüklemek istediğimiz telkinlerin tersten okunması. Enteresan. Yani işte bilinçaltı tersten okunan kelimeleri anında algıladığı ama bilincin bunu anında algılayamadığı. Ama bilinçaltına etki etmek istediğimizde bütün kelimeleri tersten okuduğumuzda anlayabildiğine yönelik bir teknik geliştirmişler. Bu tekniğin mesela birinci basamağı. Yine başka bir basamağında diyor ki bu teknikte aynı anda farklı telkinler kullanılarak her iki kulağa farklı telkin gönderiliyor. Yani sağ kulağa başka bir olumlu düşünce yapısı, sol kulağa kişi farklı bir olumlu düşünce yapısını duyuyor. Aslında böylece bilinç ne söylenileni anlayamamış oluyor ama bilinçaltı bu karıştırma tekniğiyle birlikte oradaki kalıbın daha kolay yıkılmasını sağladığı söyleniyor. Yine o tekniğe dair çok dikkatimi çeken bir şeydi. Aynı teknikte o telkinleri hızlandırarak yapıyorlar. Mesela normal konuşma hızından çok çok daha hızlı bir şekilde kaydedilen teknikler yine bilinç tarafından anlaşılamayıp bilinçaltına çok hızlı ulaştığı için çok daha hızlı telkin vermenin bilinçaltına daha hızlı ulaştığına yönelik. Yani böyle enteresan bir teknikti ama burada tabii işte bilinçaltını ses, resim ve ışıkla yönlendirmenin geleceğin teknolojisi olacağına dair farklı çalışmalar günümüzde de mevcut.
Aslında biz de kendimize gün içerisinde iki farklı zamanda bilinçaltımıza mesaj yollayabiliriz. Bunlar sabah tam uyanırken olduğu zaman ve gece tam uyumaya girdiğimiz anlar. Onlar bizim hipnoz anlarımız.
Evet.
O dönemde yani hatta şunu söylüyorlardı. Yattığınızda biriyle tartışmayın. Olumsuz düşünce duygularınızı o sırada düşünmeyin. Mümkünse daha olumlu duygularla yatağa girin ve uyumaya çalışın. Çünkü onları tekrar pekiştiriyoruz aslında biz. Hatta sabah kalkarken de nasıl kalktığımız, hani işte solundan kalktın, sağından kalktın. Hani sabah nasıl kalkarsak da gün içerisinde öyle devam ediyor ya ruh halimiz,
evet,
düşüncelerimiz.
Evet.
Orada da onu söylüyorlar. Yani sabah nasıl kalktığınız bile çok önemli. Çünkü gün içerisinde o şekilde davranış gösterebiliyoruz.
Aynen. Yani bu bizim açık olduğumuz anlar ama mesela bilinçaltına etkileme tekniklerini en çok nerede kullanılıyor diye düşündüğümüzde benim ilk aklıma mesela pazarlama yöntemleri geliyor. Yani muazzam da gerçekten çok güzel bir şekilde bunu etki ederek insanlığı resmen parmağında oynatan bir durum bence. O pazarlamayla ilgili olan reklamlar, bence hani bazen propagandalar veya psikolojik harp yöntemlerinde, yani kişileri ruhsal olarak daha çökmüş hissettirmek için bilinçaltına etki etmek hakikaten çok hızlı ve etkili yollardan bir tanesi.
Hatta bir tane deney var. O deneyde reklamcıları arıyorlar ve diyorlar ki biz size bir afiş yaptırmak istiyoruz. Bir ürünümüz var, bunun bir afiş yapmanızı istiyoruz. Bu deneyin amacı da biz onların bilinçaltına çeşitli sembolleri verdiğimizde onlar bizim istediğimiz gibi bir afiş yapabilirler. Deneyin özü buydu. Ve reklamcılara da diyorlar ki biz sizi araba göndereceğiz ve alacağız. Siz buraya geleceksiniz. Burada biz size söyleyeceğiz ne istediğimizi. Bununla ilgili bir afiş istiyoruz. Ve yol boyunca, yani o arabayla aldıktan sonra onların getirdiği o cadde ve sokaklara bir takım semboller yerleştiriyorlar. Çünkü biz birçok görsel girdiği alıyoruz ama onların çoğunda farkında olmuyoruz. Çünkü beynimiz sadece bizim dikkat ettiğimiz kısımlarını işlediği için, ama o arada bir sürü görsel bilgi zaten giriyor beynine. Ve o yola koydukları semboller belirli ve geldikten sonra diyorlar ki bizim ürünümüz bu, bir afiş hazırlayın. Ve onlar da daha önce o koydukları sembollere uygun olarak bir afiş hazırlamışlar. Reklamcılar oturuyorlar, o yol boyunca yol sırasında gördükleri bir sürü sembolü hatırlamıyorlar ama bir afiş hazırlanıyor. Onların önceki hazırladıkları afişin neredeyse birebir aynısı.
Evet, bu da ne kadar bilinçaltımızın etkili olduğunu gösteriyor.
Çok ilginç. Ve burada belki rüyaları biraz daha açabiliriz. Çünkü rüyalar bilinçaltıyla en bağlantılı olduğumuz araç,
konu,
değil mi?
Evet, çünkü rüyalar bize bilinçaltımızın mesaj göndermesinin bir yolu olarak kabul ediliyor. Bu konuda Sigmund Freud diyor ki, bana göre rüyalar bilinçaltımızda bastırılan düşünceler ve arzuların bir yansımasıdır diyor. Carl Gustav Jung ise diyor ki rüyalar bilinçaltının bilinçle kurmaya çalıştığı bir köprüdür diyor. Yani her şekilde rüyanın bilinçaltı ile olan bağlantısı gerçek ve bu konuda hakikaten bilinçaltımızın bizimle en iyi iletişim kurduğu yerin rüyalar olduğunu söyleyebiliyoruz. Çünkü rüyalarda görülen semboller genellikle bize bilinçaltımızın çözülmemiş konularını gösteriyor, bunu işaret ediyor. Bu nedenle rüyalarımızı bazen analiz etmek, bilinçaltımızı anlamak adına da bize önemli yol gösterici işaretler sunabilir.
Hatta şunu hep öneriyorlar. Mutlaka rüyanızı gördükten sonra bir günlük tutun, rüyalarınızı yazın ve oradaki ortak sembolleri belirleyin.
Evet, hatta bunu sabah mesela kalktığımızda rüyanın tamamını hatırlayamayabiliyoruz ama gece o rüyayı gördüğümüz esnada, eğer ki kalkıp bir saate vesaire baktıysak, o esnada en azından o rüyaya dair aklımızda kalan birkaç cümleyle bunu o başucumuzdaki rüya günlüğüne yazmak da çok etkili. Çünkü bazen sabah kalktığımızda birkaç detayı gözden kaçırabiliyoruz ya da unutabiliyoruz. Gördüğümüz anda eğer ki uyanıklık döngüsüne girdiysek, bunu kayıt etmek her zaman için çok daha sağlıklı olabiliyor.
Evet, bence rüyalarla ilgili bir program yapmalıyız.
Kesinlikle. Bugün rüya konusu fazlaca geçti. Hatta bunu rüya, uyku şeklinde de bence değerlendirebiliriz.
Peki bilinçaltını anlamak için rüyaları analiz etmek dışında başka neler yapabiliriz?
Bir kere bu eskiden çok fazla yaptığımız bir yöntemdi. Bilmiyorum, hani günümüzde de tabii ki bunu devam ettiren vardır ama günlük tutmak. Yani bu o anki duygu, düşünce, hissettiklerimizi yazı vasıtasıyla dışarıya aktarmak, beraberinde meditasyon yapmak, bilinçli farkındalık egzersizleri yapmak, bunların hepsi bilinçaltımıza anlamaya yardımcı olabilecek teknikler. Özellikle de belli bazı olaylara karşı verdiğimiz tepkileri analiz ederek bilinçaltımızın bize ne anlatmak istediğini daha kolaylıkla da çözebiliriz. Yani o olay esnasında hissettiğimiz duygu nedir? Kendimizi gözlemlemek, o olay esnasında hangi düşünce kalıplarına sahip olduğumuzu anlamak da aslında bu sürecin çok önemli bir parçası. Yani kendimize dair yaşadığımız herhangi bir olayda hissettiğimiz tüm duygu ve düşünceleri kağıda aktarmak gerçekten çok önemli. Çünkü sonrasında geriye dönüp baktığımızda o duygunun bizde yaratmış olduğu, beraberinde eşleşen bilinçaltına dair ne kadar kalıp olduğunu ancak O dönem hissettiklerimizi yazdığımız anda ve tekrar geriye dönüp bunları okuduğumuz anda çok kolay bir şekilde eşleştirebiliyoruz aslında. Bu sebeple yazı yazmak ve o yazı esnasında duygularımızı ifade etmek, o anki hislerimizi ifade etmek ve o duygunun bize ne hissettirdiğini ifade etmek bence rüyaların dışında bilinçaltını anlamak için çok muazzam yöntemlerden bir tanesi. Hatta grafoloji teknikleri, yani yazı analizi teknikleriyle de yine kişinin bilinçaltına dair pek çok şifrenin çözülebileceği de yine bilinmekte. Bu da yapılan çalışmalar içerisinde.
Bazı insanlar o duygu ve düşünceleri anlamak istemiyorlar. Çünkü onları hissetmeye çalıştıklarında ya da ben orada ne hissettim ve bu bana ne uyandırıyor dediğiniz zaman bundan kaçınıyorlar ve bununla yüzleşmek de istemiyorlar. O zaman bu kişileri ne önerebiliriz?
Aslında bence bu durumda çok da fazla bir şey önermekten ziyade hakikaten kişinin alanına saygı duymak ya da o sınırlarına saygı duymak bana daha mantıklı geliyor. Çünkü bazen insan hazır olmadığı bir farkındalık düzeyine eriştiği zamanda da çok mutsuz olabiliyor. Demek ki bu gelen sembolleri yorumlamak, bilinçaltından gelen yanıtları kaydetmek konusunda kişinin şu anki yaşantısında şu an ulaşabileceği farkındalık seviyesi ya da hazır olduğu farkındalık seviyesi budur diye düşünüp ben açıkçası o alana çok müdahil olmama taraftarıyım. Ama kişi o bilinçaltından gelen şeyleri yorumlayıp kendi hayatında bunları bir çözümlemeye gidip bunun üzerine farkındalığını geliştirmek için bir çaba gösteriyorsa, yani kendine olan yolda farklı seçenekler belirlemeye cesaretliyse ve bunu yapmak istiyorsa, o zaman olay bambaşka. Ama bazen onu görmek istemiyorsak da bence hakikaten bunun da bir sebebi vardır. Demek ki o an buna hazır değilizdir diye düşünüyorum. Ama tabii ki bu hazır olma aşaması, belki bunu bilinçaltı bizimle bir kere gösterecek, iki kere gösterecek ama üçüncü de yaşadığımız olay ya da o geçirdiğimiz travmatik deneyim çok daha hazmetmesi zor bir deneyim olacak. Çünkü ilk iki defasında onu görmemiş olacağız. Üçüncüsünde hani bir de görmedin, iki de görmedin, bunda o zaman artık gözünü çıkarır derecesinde görmeye, göstermeye çalışıyorum diyecek bilinçaltı bize. Ama yine de bu tabii ki kişinin bu hayattaki kendi sınavı olduğundan dolayı ben bu konuda biraz daha alana müdahale etmemek taraftarıyım açıkçası.
Ve mutlaka profesyonellerden
kesinlikle
almalılar.
Kesinlikle. Yani bu çok
psikolojik terapi sürecine girmeleri de önemli.
Aynen. Yani ruh sağlığımız hakikaten çok kıymetli ve bunun için de tamamen bir psikolojik destekle birlikte bu süreçte destek alarak bunu atlatmak daha önemli.
Evet sevgili dinleyiciler, bu değerli bilgiler için Berna'ya çok teşekkür ediyoruz. Bugün bilinç ve bilinçaltının derinliklerine inmeye çalıştık ve sizlere bu konuda umarım güzel bilgiler sunmuşuzdur. Çok teşekkür ediyoruz ve bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
İçsel yolculuğun peşinde. Hazırlayıp sunan Gülnur Öztürk ve Berna Tuncer.